Zekeriya 1. bölüm 17. ayette şunu da duyur. Her şeye egemen Rab, kentlerim yine bollukla dolup taşacak diyor. Ben Rab, Siyon'u yine avutacağım. Yeruşalim'i yine seçeceğim. Bu sözler henüz gerçekleşmemiş ama gelecekte yaşanacak sözlerdir. Yahudiler kendilerinin ileriye doğru geleceğe bakan Tanrı programı ve planı içerisinde olduklarını görüp, bundan böyle daha da gayretli bir şekilde çalışabilirlerdi. Bu sözlerin Mesih inanları açısından ne anlama geldiğine gelince şunları söyleyebiliriz. Sizler ve ben değeri sonsuz bir şey uğrunda mı emek harcıyoruz? Emek verdiğimiz bu şeyin değeri 10 yıl sonra ne olacak? 100 yıl sonra ya da 1000 yıl sonra ne durumda olacak? Sizler ve ben sonsuzluğun ışığı altında çaba harcıyor muyuz? Bu hedefi aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Zekeriya peygambere verilen ikinci görüme geldik ki bu da dört boynuz görümüdür. Zekeriya 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle yazar. Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Dört boynuz vardı. Benimle konuşan meleğe bunlar ne diye sordum. Melek bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olan boynuzlardır diye karşılık verdiler. Ben dört boynuz görümünü, dört demirci görümünü de başka bir görüm olarak değerlendiriyorum. Birçok kutsal kitap yorumcusu bu iki görümü birleştirip bir görünmüş gibi ele alıyorsa da ben bunları bu şekilde değerlendirmeyeceğim. Zekeriya peygamberin bu dört boynuzu Yeruşalim'i, Yahuda'yı ve İsrail'i dağıtmış olan boynuzlardır. Bu boynuzlar İsrail'in hem kuzey hem de güney krallığını dağıttı. Burada geçen boynuz sözcüğü Yahudi olmayan uluslardan bir yöneticidir. Bunu Daniel 7. bölüm 24. ayette şu sözlerle görüyoruz. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Ve yine Vahiy 17. bölüm 12. ayette şöyle okuruz. Gördüğün 10 boynuz henüz egemenlik sürmemiş 10 kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Bu ayetlerden de görülebileceği gibi boynuz sözcüğü Yahudi olmayan diğer ulusların siyasi ve devlet gücünü, yönetimlerini ve krallıklarını simgeler. Bu nedenle Zekeriya'nın gördüğü bu dört boynuz dünya üzerindeki dört egemenliği, dört süper gücü temsil eder. Peki bu dört süper güç kimdir? İsrail dağıtan bu dört süper güç şunlardır. Babil İmparatorluğu, Med-Pers İmparatorluğu, Yunan İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu. İlginç olan şey bir sonraki görümde Tanrı'nın bu dört boynuzla hesaplaşacağını açıkça söylemesidir. Şimdi dört demirci görümüne bakalım. Burada sözü edilen demirciler bazı çevirilerde marangozlar olarak da yazılır. Her iki durumda da meslek sahibi, tecrübeli, usta kişilerden söz edildiği açıktır. Zekeriya 1. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle der. Sonra Rab bana dört usta gösterdi. Bunlar ne yapmaya geliyor diye sordum. Melek, şu boynuzlar Yahuda halkını öyle dağıttı ki kimse başını kaldıramadı dedi. Bu ustalar da Yahuda halkını dağıtmak için boynuz kaldıran ulusları yıldırıp boynuzlarını yere çalmaya geldiler. Dikkat ederseniz bunlar ne yapmaya geliyorlar diye sorar. Yani bu usta kişilerin burada yapacakları şey neydi? Ve söyleyip dedi, diyor. Yahuda'yı dağıtmış olan boynuzlar onlardır. Öyle ki hiçbir kimse başını kaldırmadı. Bunlar da onları yıldırsınlar ve milletlerin boynuzlarını yere çalsınlar diye geldiler. O milletler ki Yahuda diyarını dağıtmak için ona karşı boynuzlarını kaldırmışlardı. Bu söz hiç kuşkusuz kutsal yazılardaki en çarpıcı, en güzel ön bildirilerden birisidir. Bu dört usta kimdir? Bu konuda çok çeşitli görüş ortaya atılmaktadır. Bir grup yorumcu bunların Tanrı'nın kullandığı doğaüstü araçlar olabileceğini düşünür. Ben şahsen bu görüşü paylaşmıyorum. Bu usta kişiler bir şeyler bina eden, öğreten ustalardı. Bu konuda Dr. Merrill Unger'ın yorumunu çok daha akla yatkın buluyor ve destekliyorum. Dört boynuz ulusların zamanına kadar uzanan dönem karşısında arka arkaya gelen dört büyük dünya imparatorluğunu simgelediğine göre burada sözü edilen dört demirci de Tanrı halkı İsrail'in düşmanlarını korkutmak ve alt etmek için Tanrı tarafından kullanılan arka arkaya gelen güçler anlamına gelebilir. Zekeriya kitabı ile ilgili en iyi yorum kitaplarından birisini kaleme almış Dr. Merrill Unger'ın yorumunda şunlar yazar. Daniel 2. bölüm 31 ila 45. ayetler ve 7. bölüm 2 ila 13. ayetlerde sözü edilen ulusların zamanları ile ilgili olarak yapılan peygamberlik doğrultusunda boynuzlardan 3 tanesi Tanrı'nın güçlü eli altında demirci görünümünü alırlar. Dördüncü ve sonuncu boynuz ise yeryüzüne dönen Mesih tarafından kurulan egemenliğin gücü altında yok olup gider. Bu son dönemde Mesih egemenliğini kurmak için yeniden yeryüzüne geldiğinde Tanrı halkının düşmanlarını da paramparça edecektir der ve 2. mezmur 1 ila 12. ayetleri buna referans olarak gösterir. Evet, birinci boynuz Babil, Med ve Perslerin yani ikinci boynuzun gücü altında ezilmiş ve yok olmuştur. Bu açıdan bakıldığında ikinci boynuz olan Medler ve Farslar burada birinci demirci durumuna gelirler. İkinci boynuz olan Medler ve Farslar da üçüncü boynuz tarafından alt edilmiş ve ortadan kaldırılmıştır. Medleri ve Farsları yenen bu üçüncü boynuz bu görevi sonunda ikinci demirci durumuna getirir. Üçüncü boynuz olan Yunan, Makedon egemenliği dördüncü boynuz olan Romalılar tarafından ortadan kaldırılır ve bu durumda Romalılar üçüncü, dördüncü durumuna gelir. Bunların en acımasızı olan dördüncü boynuz yani Roma bir demirci olmayacaktır ama dünyanın sonlarına doğru 10 devlet ile ortaklaşa kuracağı yeniden yapılanmada kralların kralı ve efendilerin efendisi olan Rab İsa Mesih'in ikinci gelişiyle kurulacak olan 1000 yıllık egemenlik tarafından ki bu 1000 yıllık egemenlik dördüncü demircidir ve Roma bu dördüncü demirci tarafından yıkılacak ve Vahiy 19. bölüm 16. ayete göre tamamen ortadan kaldırılacaktır. Burada ilginç olan şu ki eğer Roma İmparatorluğu tarihini okursanız orada Roma'nın dışarıdan gelen bir güç tarafından yıkılmadığını görürsünüz. Gerçekten kutsal kitaptaki peygamberliklere göre Roma İmparatorluğu yeniden ortaya çıkacaktır. Roma İmparatorluğu hiç ölmedi ama sadece imparatorluğun iç yapısındaki çürüklükten dolayı dağıldı. Bir gün yeryüzünde ortaya çıkacak olan Mesih karşıtı şeytansal güç bu Roma İmparatorluğunu yeniden kuracaktır. Mesih karşıtı olarak bilinen bu kişi tüm yeryüzünde diktatör olarak egemenlik sürecektir. Peki onu yenebilen bir kişi ortaya çıkacak mı? Evet, ortaya çıkacak olan bu kişi İsa Mesih'tir. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman bu Mesih karşıtını büyük bir yenilgiye uğratacaktır. Bu nedenle İsa Mesih dördüncü demircidir. Büyük sıkıntı döneminin sonunda yeryüzüne gelerek Roma İmparatorluğunu tümüyle sona erdirecek olan odur. Sevgili dostum, umarım kutsal yazıların sadece bir kısmını değil, hepsini okuyup incelemenin ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalarımızda öğreniyorsunuzdur. Çünkü kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik özel bir yoruma tabi tutulabilecek bir peygamberlik değildir. Yani kendi kendine yorumlanamaz. Kutsal yazıların yorumu Tanrı'nın sonsuzluğa dek uzanan o muhteşem tasarı ve planlarıyla bütünüyle uyum içerisinde olmalıdır. Hatırlayacaksınız, Rab İsa'ya yeryüzüne ilk geldiğinde marangoz lakabı takıldı Markos 6. bölüm 3. ayette de görebileceğiniz gibi. Ama ikinci kez geldiğinde bir demirci olarak yeryüzüne gelecek ve sözünü ettiğimiz Mesih karşıtını, dünya diktatörü olan bu şeytansal kişiyi yenip tahtından indirecek ve başkenti Yeruşalim olan egemenliğini bu dünyada kuracaktır. Evet sevgili dostum, bu bölümü bitirmeden önce bu 10 görümün her birinde büyük önceliğin şu gerçeklere verildiğine dikkatinizi çekmek isterim. İlk olarak, Tanrı İsrail ile olan ilişkisini henüz sonuçlandırmamıştır. İkinci olarak, Tanrı İsrail, Yahuda ve Yeruşalim derken tam olarak bu isimlerin coğrafya üzerindeki yerlerinden söz eder. Ama bir gerçek var ki, Tanrı bugün birilerini seçiyorsa bu seçimi sadece ve sadece İsa Mesih'te yapar. Hangi ulustan, hangi ırktan gelirseniz gelin, geçmişiniz, yaşam koşulunuz ne olursa olsun fark etmez. Eğer İsa Mesih'teyseniz, İsa Mesih'e iman eden, onu kurtarıcı ve Rab olarak kabul eden biriyseniz, o zaman siz de Tanrı tarafından seçilmiş birisiniz. Bizler yapıcısı ve kurucusu Tanrı olan bir şehri bekliyoruz. Ve bu şehir bir gün yukarıdan Tanrı'dan gelecektir. Bizim umudumuz bu. Ama Tanrı İsrail'e vermiş olduğu bütün vaatleri sonuna kadar tutacak, onlara sadık kalacaktır. Eğer bana Tanrı'nın verdiği sözlerine, vaatlerine karşı sadık kalmayacağını kanıtlayabilseydiniz, o zaman Tanrı'nın kilisesine de sadık kalacağına hangi nedenle inanacağımı bilemezdim. Ama hamdolsun böyle bir şey olmayacak. Tanrı, inanlar topluluğu olan bizlere vermiş olduğu sözleri sona dek tutacaktır. Çünkü o güvenilirdir. Zekeriya 2. bölümdeki görümde Yeruşalim kentinin ve tapınağın Zekeriya'nın günlerinde sürgünden geri dönenler tarafından yeniden kurulacağı önceden bildirilir. Ancak bu ön bildiri bu kadarla da sınırlı kalmaz. Diğer bütün peygamberler gibi Zekeriya peygamber de dünyanın son günlerine giden bir geleceği ve Yeruşalim kentiyle tapınağın yeniden kurulacağı 1000 yıllık egemenlik zamanını önceden bildirmektedir. 1000 yıllık bu dönemde çöller gül çiçeği gibi yeşillenip açacaktır. Rabbin kendisi bu dönemde Yeruşalim'de olacaktır. Ben bugünkü Yeruşalim kentinin görünümünü şahsen her ne kadar sevmiyorsam da Rab oraya geldiğinde sizler ve ben orayı seveceğiz. Ne var ki bizler o zaman orada yaşamayacağız. Çünkü o dönemde kilise, yani İsa Mesih'in inanlılar topluluğu olan bizler, gökyüzündeki yeni Yeruşalim'de yaşamak üzere yeryüzünden alınıp götürülmüş olacağız. Ama yersel Yeruşalim, yani bugünkü Yeruşalim dediğimiz şehir, insanlarla dolu olacak ve yeryüzünün merkezi durumuna gelecektir. Unutmamalıyız ki bunun böyle olacağını Rabbin kendisi Zekeriya 1. bölüm 17. ayette şu sözlerle söyler. Şunu da duyur, her şeye egemen Rab, kentlerim yine bollukla dolup taşacak diyor. Ben Rab, Siyon'u yeniden avutacağım. Yeruşalim'i yine seçeceğim. Sizin de göreceğiniz gibi Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde yapılacak olan her şey, aynı zamanda sonsuzlukla da ilgili bir anlam ve değer taşır. Tanrı'nın İsrail ile bir amacı vardır ve İsrail'i kesip atmaz. Zekeriya peygamberin günlerinde yerel gelişmeler her ne kadar hayal kırıklığı yaratacak özellikler taşıyor ve Tanrı onları terk etmiş gibi görünüyorsa da, Tanrı onların kendileri için iyi bir tasarısının var olduğuna ve onlar için sonsuz bir amaç ve hedef belirlediğine inanmalarını istiyordu. Onlar da eğer bugün yaşamış olsalardı, bugün bizim söylediğimiz gibi Elçi Paulus'un şu sözlerini büyük bir cesaret ve güvenle söylüyor olacaklardı. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Elinde ölçü ipi olan bir adamla ilgili görülen görümde Zekeriya 2. bölüm 1. ayette şöyle der. Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. Gözlerimi tekrar kaldırıp baktım diyor. Zekeriya bu gördüklerini uyanıkken kendi fiziksel gözleriyle görüyordu. Yani uykuda değildi. İşte bir adam ve o elinde bir ölçü ipi tutuyordu. Bu adamın görünüşü onun Rabbin meleği yani birinci görümde kızıl ata binen sürücü gibi beden almadan önceki görümlerden birinde bulunan İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Zekeriya ondan basitçe bir adam olarak söz ederken benim ona nasıl Rabbin meleği dediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Evet Zekeriya'nın ondan bir adam olarak İbranice'de iş sözcüğünü kullanarak söz ettiği doğrudur. Ama yine Zekeriya 6. bölümün 12. ayetinde şöyle söz edecektir. İşte Dal adındaki adam bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Tabii ki bu Yesse'den çıkıp gelen Davut'un filizi İsa Mesih'ten başkası değildir. Burada geçen ölçme ipinin ne anlama geldiğini belirleyebilmek için dikkatinizi kutsal yazılardaki diğer ayetlere çekmek isterim. Örneğin Yeremya 31. bölüm 38 ve 39. ayetler. Yeruşalim kentinin Hananel kulesinden köşe kapısına dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor diyor Rab. Ölçü ipi oradan Garev tepesine doğru uzayıp Goa'ya dönecek. Tanrı'nın bir ölçü ipi kullandığını gördüğümüz zaman onun ölçmekte olduğu yer yararına işlemeye, o yeri bereketlemeye başladığını söyleyebiliriz. Yeremya'daki biraz önce okuduğumuz bu ayette Tanrı Yeruşalim'i ölçüyordu. Hezekiel peygamber de böyle bir ölçme içinden söz ederek Hezekiel 40. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde şöyle söyler. Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. Bana, insanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit. Sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Bu ayetleri okumaya devam ettiğimizde bunun Yeruşalim'deki 1000 yıllık tapınağın yapılışıyla ilgili bir görüm olduğunu anlarız. Kutsal kitapta ölçü ipiyle ilgili başka bir ayet daha var. Vahiy 11. bölüm 1. ayettedir bu. Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve sunağı ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak. Orayı ölçme çünkü orası kutsal kenti 42 ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi der. Fazla ayrıntıya girmeden kısaca özetlemek gerekirse bu ayetlerde söze edilen şeyin yine Mesih'in egemenliğinde kurulacak olan bin yıllık tapınağın ölçüm işi olduğu söylenebilir. Zekeriya 2. bölüm 2. ayette nereye gidiyorsun diye sordum. Adam Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye yanıtladı der. Zekeriya meraklıdır ve sorar. Elinde ölçme ipiyle böyle nereye gidiyorsun? Ve yanıt Yeruşalim'i ölçmeye, genişliği ne kadardır, uzunluğu ne kadardır, ölçmeye gidiyorum olur. Elinde ölçü ipi bulunan adam şehrin genişleyip büyüyeceğini söyler. Zekeriya'nın günlerinde şehir çok büyük bir kent durumuna gelmişti. Günümüzde de genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Yerleşim kent surlarının dışına çoktan taşmış durumda. Eski Yeruşalim'in dışında kalan bütün tepelerde yeni yerleşim bölgeleri kurulmaya, yeni yapılar yükselmeye devam etmektedir. Şu anda sürdürülen bu yeniden yapılanma işini Zekeriya peygamberin ön bildirisinin gerçekleşmesi olarak görmüyorum. Çünkü bu ön bildirinin daha ileride bir zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Yahudiler hala bugünkü topraklarından uzaklaştırılabilirler. Eğer karşılarında kendilerinden daha kuvvetli bir güç bulunursa bu olur. Ama böyle de olsa Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatler hala geçerliliğini sürdürecektir. Çünkü sonuçta Yeruşalim yine Yahudilerin elinde olacak ve Mesih yeryüzündeki egemenliğini kurmak için yine buraya gelecektir. Çünkü Tanrı'nın Yahudiler için son amacı onları kutsal topraklara geri getirmek ve topraklarda yerleşmelerini sağlamaktır. Zekeriya 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi. Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. Koş ve bu gence söyle diyor. Genç adam burada tabii ki Zekeriya'dır. Yeruşalim'de duvarsız köylerde olduğu gibi oturulacaktır. Bugün Yeruşalim kentini çevreleyen bir duvar yok. Eski Yeruşalim kentinin duvarları bugünkü genişleme ve büyüme karşısında ortada küçücük bir alanda sınırlı kalmıştır. Şehrin en büyük bölümü bugün eski duvarların dışında çevredeki tepeler üzerindedir. Bu ön bildiri ileride bir gün gerçekleştiğinde görünüm yine aynı olacaktır. Bu kentin çevresine bir duvar oluşturmanın gereği kalmayacaktır. Çünkü modern savaş teknolojisi karşısında duvarların koruyucu hiçbir değeri ve etkisi kalmayacaktır. İkinci olarak da Yeruşalim kenti barış ve huzur içinde olacaktır. Yani barışı getirecek olan İsa Mesih Yeruşalim kentinde egemenlik sürecektir. O zaman tam anlamıyla barış yaşanacaktır. Zekeriya 2. bölüm 5. ayette Rab, ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor. Bu sözler günümüzde henüz gerçekleşmiş değildir. Ama Tanrı bu ayette ileride onlara ateş duvarı olacağını, onları kendisinin koruyacağını söyler. Ve Tanrı onları koruduğu zaman bu bir mucize olacaktır. Kendisi onların sadece koruyucusu olmayacak ama aynı zamanda onların ortasında da bulunacaktır. Diğer bir deyişle Tanrı'nın Şekina yüceliği, izzeti tapınağa geri gelmiş olacak. Sürgünden geri dönenlerin Yeruşalim'de Zekeriya'nın günlerinde yaptıkları tapınağa Tanrı'nın sözünü ettiğimiz bu yüceliğe geri gelmemişti. Ama Tanrı sürgünden dönen Yahudileri koruyacağına ilişkin bir vaat verir. Lut'u kurtardıktan sonra İbrahim peygambere verdiği vaadi bir anlamda şimdi onlara da yenilemektedir. Yaratılış 15. bölüm 1. ayette bundan sonra Rab bir görümde Avram'a korkma Avram diye seslendi. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak. Yani Tanrı onlara vermiş olduğu sözlerin hepsini sonuna kadar tutacaktır. Daniel, Hezekiel, Zekeriya ve Vahiy kitapları kutsal kitaptaki dünyanın sonuyla ilgili gelişmelerin anlatıldığı apokaliptik kitaplardır. Bunların her biri ileriyi Tanrı'nın egemenliğinin yeryüzünde kurulacağı gelecekteki zamanı ele alır. Gelecek olan bu yüceliği göstermek için Hezekiel kitabının 43. bölümünden biraz uzun sayılabilecek bir bölümü burada alıntı olarak kullanmak isterim. Bu ayetlerde Rab İsa Mesih'in kendi tapınağına girişi anlatılır. Ve sonra beni kapıya, doğuya bakan kapıya getirdi. İşte İsrail'in Tanrısının yüceliği doğu yolundan geldi ve sesi çok suların sesi gibiydi. Ve yer onun yüceliğinden parlıyordu der. Bu yeryüzünde kendi tapınağına giren Rab İsa Mesih'in görüntüsüdür. Dikkat ederseniz Mesih doğudan gelir. Yeruşalim duvarlarındaki doğu kapısının bugün mühürlü olmasının bu kadar önem taşımasının nedeni de budur. Bu kapının karşı cephelerinde bulunan tepeler binlerce Yahudi mezarıyla doludur. Bu Yahudiler bu sözler gerçekleşip Mesih yeryüzüne geri geldiğinde onunla birlikte olmayı umut ederek oraya gömüldüler. Hezekiel 43. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail Tanrısı'nın görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. Gördüğüm görüm Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. Rabbin görkemi tapınağa doldurdu. Adam orada yanımda dururken tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. Bana şöyle dedi. İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da, kralları da, fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek. Dikkat ederseniz Rab bu ayetlerde İsrailoğulları arasında sonsuza dek oturacağım yer burasıdır der. Sonsuza dek sözü çok uzun bir zamandır. Bu peygamberlik sözlerinin Hezekiye'nin günlerinde gerçekleşmediğini biliyoruz. Çünkü bu sözler İsa Mesih yeryüzündeki bin yıllık egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecek sözlerdir. Yine dikkat ederseniz Zekeriya peygamber biraz önce baktığımız gibi şu ön bildiride bulunur. Zekeriya 2. bölüm 5 ve 6. ayetler. Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor Rab. Haydi, haydi kuzey ülkesinden kaçın diyor. Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım. Böyle diyor Rab. Buradaki haydi, haydi sözleri dur ve dinle demektir. Bir insanın dikkatini çekmek için bir tane haydi sözü yeterli olurdu olmasına ama burada iki kez bu söz tekrar edilmekte ve duyurulmak istenen haberin önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Bu ayette daha çok bir uyarı anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Kuzey ülkesinden kaçın diyor. Her ne kadar Babil, İsrail'in tam kuzeyinde değilse de Filistin topraklarının kuzeydoğusunda yer alıyorsa da bir sonraki ayetten burada söze edilen kuzey ülkesinin Babil olduğu anlaşılır. Oraya kuzey ülkesi denilmekteydi çünkü ticaret kervanları ve istilacı ordular Yeruşalim'e gelirlerken bereketli ay adı verilen güzergahı izler ve Filistin topraklarına kuzeyden girerlerdi. Çünkü sizi göğün dört yeli gibi dağıttım diyor Rab. Her ne kadar tarihteki Babil İmparatorluğu bu peygamberlik sözünün gelmesinden 2 yıl sonra yıkıldıysa da bu sözlerin tamamı dünyanın sonlarında Tanrı onları dağıttıkları her yerden tekrar bir araya topladığı zaman gerçekleşecektir.